Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 16. ayrım. Bu arada kazı yerine varmıştık. Karşımıza ilk çıkan Carl Reeder oldu. Genç adam yıkık duvarların resmini çekiyordu. Bana göre adamlar gelişi güzel istedikleri yeri kazıyor, duvarlar tesadüfen ortaya çıkıyordu. Ya da en azından öyle görünüyordu. Bay Carey gerçek durumun kazmayı vurunca anlaşıldığını söyleyerek bana bunu göstermeye çalıştı ama anlayamadım. Libn, yani tuğla çamur dediği anda benim tek gördüğüm toz topraktan başka bir şey değildi. Bay Reeder fotoğraf çekimini tamamladıktan sonra kamerayı ve ayağını kendisine yardımcı olan çocuğa verdi ve eve götürmesini istedi. Poirot ona çektiği fotoğraflar ve kullandığı filmler hakkında birkaç soru yöneltti. Bay Reeder bunlara mutlulukla yanıt verdi. İşi konusunda konuşmaktan çok hoşlandığı anlaşılıyordu. Bay Reeder yanımızdan ayrılmak zorunda olduğunu belirttiği anda Poirot asıl konuya girdi. Sorular kesinlikle önceden hazırlanmış, klişe sorular değildi. Poirot onları karşısındaki kişinin karakterine uygun şekilde belirliyordu. Ancak her defasında bunları özel olarak belirtmek istemiyorum. Miss Johnson gibi radikal bir insan karşısında doğrudan konuya girerken bazılarında hedefe dolambaçlı yollardan gitmeyi yeğliyordu. Ama sonuçta istediği noktaya varıyordu. Bay Reeder, "Evet evet ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum," dedi. "Gerçekten de size nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum. Ben buraya ilk kez bu sezon geldim. Bayan Lindner'la pek fazla konuşmadım. Üzgünüm ama size pek yardım edemeyeceğim." Konuşması belirgin bir aksanı olmamasına rağmen farklıydı. Nasıl diyeyim, İngilizceyi Amerikalılar gibi konuşuyordu. Poirot gülümsedi. "En azından bana Bayan Lindner'dan hoşlanıp hoşlanmadığınızı söyleyebilirsiniz." Bay Reeder kıpkırmızı kesilerek kekeledi. "Çok çekici bir kadındı, hem de çok çekici. Kültürlüydü, zekiydi, kafası çok iyi çalışıyordu." "Güzel, demek ki Louis Leader'dan hoşlanıyordunuz. Ya o sizden?" Genç adamın yüzü daha da kızardı. "Şey, onun pek benim farkımda olduğunu sanmıyorum. Bir iki kez de aksilik oldu. Onun için bir şeyler yapmaya kalkıştığımda hep bir şeyler ters gitti. Şanssızlık işte. Korkarım benim beceriksizliğim onu sinirlendiriyordu. İstemeyerek oluyordu bu. Oysa onun için her şeyi yapmaya hazırdım." Poirot adama acımıştı. "Anlıyorum, anlıyorum. Şimdi başka bir konuya geçelim. Evde neşeli bir hava var mıydı?" "Efendim? Birlikte mutlu muydunuz? Gülmekten, şakalaşıp eğlenmekten hoşlanıyor muydunuz?" "Hayır, hayır, öyle olduğunu söyleyemem. Evde nasıl diyeyim, biraz sıkıntılı bir hava vardı." Bir an durdu. Kendi kendisiyle mücadele ediyor gibiydi. Neden sonra birden açıldı. "Anlayacağınız grup içinde pek iyi sayılmam. Arkadaşlık etmesini pek bilmem. Beceriksizim, ürkeğim, çekingenim. Doktor Lindner bana her zaman iyi davrandı. Ama ne yazık ki bu ürkekliğimi hiçbir zaman yenemedim. Bu yüzden sürekli yanlış bir şey söylüyor ya da sürahiyi deviriyordum. Çok şanssızım." Gerçekten de o anda beceriksiz, iri yapılı bir çocuktan farksızdı. Poirot gülümsedi. "Gençken hepimiz böyle şeyler yaşadık. Denge zamanla kazanılıyor." Sonra iyi niyetlerimizi dile getirip oradan ayrıldık. Poirot, Carl Reeder'ın yanından uzaklaştıktan sonra bana hemşire dedi. Carl Reeder ya çok saf genç bir adam ya da olağanüstü bir aktör. Yanıt vermedim. Bir kez daha bu insanlardan birinin tehlikeli ve soğukkanlı bir katil olduğu düşüncesi bana fantastik bir varsayım gibi görünmeye başladı. Bu her nedense bana o sakin güneşli sabahta olanaksızmış gibi görünüyordu. 21. Bölüm. Bay Mercado, Richard Carey. Poirot bir an duraksayarak "Demek iki ayrı yerde çalışıyorlar," diye mırıldandı. Carl Reeder fotoğraflarını asıl kazı alanının dış kısmında bir noktada çekiyordu. Bulunduğumuz noktadan ötede ise bir grup adam sepetleriyle gidip geliyordu. Söylediklerine göre en derin çukur oradaymış diye açıkladım. Doktor Lindner burada kırılmış çanak çömlekten başka bir şey çıkmazken orada çok ilgi çekici parçaların çıkarıldığını söylemişti. "Haydi o tarafa gidelim." Güneş çok yakıcıydı. Ağır ağır yürüdük. Çalışmaları Bay Mercado yönetiyordu. Onun aşağıda ustabaşıyla konuştuğunu gördük. Derisi kaplumbağa derisinden farksız görünen adam çizgili pamuktan yapılmış cilbap üzerine tweed bir ceket giymişti. Kazı yerine giden dar ve dik yoldan inmek bir hayli zordu. Sırtlarında sepetleri, toprak taşıyan işçiler yarasalar gibi körlemesine inip çıkıyor, yol vermek için kenara çekilmeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. Arkasından yürüdüğüm için Poirot birden başını omzunun üzerinden arkaya döndürerek "Joseph Mercado solak mı?" diye sordu. Çok tuhaf bir soruydu bu. Bir an düşündüm. Solak değil. Poirot açıklama yapma gereği duymadan yürümeyi sürdürdü. Onu izledim. Her nedense Joseph Mercado bizi görünce pek mutlu oldu. Her zaman hüzünlü olan uzun yüzü sevinçle aydınlandı. Arkeolojinin Poirot'u ilgilendirmediğinden emindim. Ama Belçikalı çok meraklıymış gibi bir tavır takınarak Mercado ile konuşmaya başladı. Bay Mercado heyecanla onun sorularını yanıtlıyordu. Uzun uzun 12 kademe yerleşim alanını kazdıklarını anlattı. Sonra heyecanla, "Şimdilerde 4. milenyumu kazıyoruz," dedi. Milenyum sözcüğünün gelecekle ilgili olarak kullanıldığını düşünürdüm. Her şeyin bambaşka olacağı gelecek. Bay Mercado heyecanla toz tabakalarını işaret etti. Tanrım, adamın elleri nasıl da titriyordu. Acaba sıtması mı vardı? Poirot'a toprak kaplarının asırlar geçince nasıl değiştiğini, mezarların nasıl değişime uğradığını anlattı. Sonra bu tabakada bir dizi çocuk mezarı çıkardıklarını anlattı. Zavallı yavrucaklar, kemiklerin hali onların kurban edilmiş olabileceklerini gösteriyordu. Sonra birden yerde kırık çanakların yanında duran çakmak taşından yapılmış bir bıçağı almak için eğildi ve bir an sonra acı bir çığlıkla haykırarak doğruldu. Bana döndü. Poirot dehşet içinde ona bakıyordu. İkimiz de şaşkınlıktan donup kalmıştık. Bay Mercado elini sol koluna götürdü. Bir şey soktu beni, sanki koluma kızgın bir iğne saplandı. Poirot hemen ileri doğru atıldı. Çabuk monşer, kolunuzu uzatın. Hemşire Lider'ım, bir bakalım. İlerledim. Poirot Mercado'nun kolunu tuttu ve haki renkli gömleğinin kolunu hızla yukarı omzuna kadar sıvadı. Bay Mercado, işte diyerek acıyan yeri gösterdi. Gerçekten de Bay Mercado'nun omzunun yaklaşık 10 santim altında üzerinde bir damla kanın olduğu küçücük bir yara vardı. Poirot homurdandı. Çok tuhaf. Dikkatle gömleğin koluna baktı. Bir şey göremiyorum, karınca falan olmasın. Hemen biraz tentürdiyot sürelim dedim. Yanımda her zaman taşırım. Hemen çıkarıp yaranın üstüne tentürdiyotlu pamuğu bastırdım. Ancak bunu yaparken çok dalgındım. Gözüm başka bir şeye takılmıştı. Bay Mercado'nun kolunda, özellikle de omzuyla dirseği arasında çok sayıda iğne izi vardı. Deri altı enjeksiyon izleri. Joseph Mercado gömleğinin kolunu indirerek açıklamalarına devam etti. Poirot dinledi. Ama nedense sözü Lindner'lara getirmedi. Hatta adama hiçbir şey sormadı. Sonunda Bay Mercado'nun yanından ayrılarak yeniden aynı yoldan yukarı çıkmaya başladık. Poirot, "İyi bir oyundu değil mi?" diye sordu. Hayretle ona baktım. Oyun mu? Monsieur Poirot ceketinin yakasının arkasından bir şey çıkararak onu adeta sevgiyle süzdü. Hayretle bunun ucuna bir damla bal mumu konularak toplu iğne şekli verilmiş uzun bir çuvaldız olduğunu gördüm. Monsieur Poirot diye haykırdım. Yoksa bunu siz mi yaptınız? Evet, Mercado'nun kolunu sokan böcek bendim. Çok iyi başardım değil mi? Siz bile durumu fark etmediniz. Bu doğruydu. Onun bunu yaptığını asla görmemiştim. Bay Mercado'nun da bir an bile böyle bir şeyden kuşkulanmadığından emindim. Poirot yıldırım hızıyla hareket etmiş olmalıydı. İyi ama neden Monsieur Poirot diye sordum. Soruma başka bir soruyla karşılık verdi. Siz bir şey fark ettiniz mi hemşire? Ağır ağır başımı salladım. İğne izleri. Poirot, artık Bay Mercado hakkında bir şey biliyoruz dedi. Bundan şüpheleniyordum ama emin değildim. Oysa her zaman emin olmak gerekir. Ve kendinize bir amaç uğruna her şeyi yapmaya hak görüyorsunuz diye düşündüysem de dile getirmedim. Poirot ansızın elini cebine götürdü. Mendilimi düşürmüşüm. Çuvaldızı onun içine saklamıştım. Hemen alıp getiririm diyerek telaşla geri döndüm. Artık Poirot'a alışmıştım ve ona doktor, kendime de hemşiresi gözüyle bakıyordum. Sonuçta bu bir operasyondu ve o da operatördü. Bu yüzden hemşiresi olarak gidip Belçikalı'nın mendilini aramak bana normal gelmişti. Belki bunu söylemem tuhaf ama bir şekilde bundan hoşlanmaya bile başlamıştım. Stajımı henüz bitirdiğim günlerde özel bir hastayla ilgilenmek üzere bir eve gönderildiğimi anımsıyordum. Ani olarak ameliyat yapılması gereksinimi doğmuş, ancak hastanın kocası hastanelerden nefret ettiği için karısının hastaneye götürülmesine izin vermemişti. Bunu bir seçenek olarak duymak bile istememiş, ameliyatın evde yapılmasında ısrar etmişti. Aslında bu benim için bir nimetti. Beni izleyecek, eleştirecek biri yoktu. Her şey benim elimdeydi. Tabii ki çok heyecanlıydım. operatörün nelere gereksinim olacağını düşünüyor ama yine de bir şey unutmuş olmaktan korkuyordum. Doktorlarla başa çıkmak zordur. Asla ne yapacağınızı bilemezsiniz. Her an her şey sorabilirler. Bununla birlikte her şey mükemmel gitti. İstediği her şeyi hazır etmiştim. Ameliyatın bitiminde bana birinci sınıf bir iş çıkardığımı söyledi. Bu doktorların çok ender söyledikleri bir şeydir. Aslında doktor da son derece iyiydi. Neredeyse her şeyi tek başıma halletmiştim. Hasta kadın sağlığına kavuştu. Böylece herkes mutlu oldu. O anda aynı duygular içerisindeydim. Monsieur Poirot bana o doktoru anımsatmıştı. O da aynı şekilde ufak tefekti. Çirkin, tıknaz, maymuna benzeyen bir adam ama olağanüstü bir operatör. İçgüdüsel olarak bile yapması gerekeni biliyordu. Çok operatör tanıdım. Ayırt etmeyi çok iyi bilirim. Monsieur Poirot'a da aynı şekilde güvenmeye başlamıştım. Ne yaptığını çok iyi biliyordu, hissediyordum. Ve ona yardımcı olmayı görev biliyordum. Aynen ameliyat sırasında istendiğinde vermek üzere bistüriyi, forsepsi, tamponları ve gereken tüm malzemeyi hazır ettiğim gibi onun için de bir şeyler yapma çabasındaydım. Bu yüzden de düşürdüğü mendili hemen koşup almak bana doktorun düşürdüğü havluyu yerden kaldırmak kadar doğal gelmişti. Mendili alıp yukarı çıktığımda ilk an Poirot'u göremedim. Sonra onun kazı alanından biraz ötede oturmuş Bay Carey ile konuşuyor olduğunu fark ettim. Bay Carey'e yardımcı olan Arap çocuk hemen yanlarında, üzerinde metre işareti olan uzun bir çubukla duruyordu. Tam benim baktığım anda Bay Carey ona bir şeyler söyledi ve çocuk elindeki çubukla uzaklaştı. O an işi bıraktıkları anlaşılıyordu. O andaki ruhsal durumumu anlamanızı isterdim. Bakın, Poirot'un beni yanında isteyip istemediğini anlayamıyordum. Beni başından atmak için özellikle mendilini aramaya yollamış olabilirdi. Bu yine operasyon gibi bir şeydi. Doktora istediğini verip istemediğini vermemek gerekiyordu. Bunu Carey ile yaptığı konuşmayı dinlememi istemediği için yaptığını sanmıyordum. Düşünün ki arter forsepsini yanlış zamanda vermişsiniz ya da doğru zamanda vermekte geç kalmışsınız. Tanrı'ya şükür mesleğimde çok iyiyim. Genellikle hata yapmam ama bu işte acemi'nin de acemisiydim. Dolayısıyla aptalca hatalar yapmaktan kaçınmalıydım. Tabii ki Monsieur Poirot'un Bay Carey ile konuştuklarını duymamı istemediği gibi bir şey bir an olsun aklıma gelmedi. Ama yine de ben yanlarında olmadığım takdirde Bay Carey'nin daha rahat konuşacağını düşünmüş olabilirdi. Kimsenin benim özel konuşmalarımı dinlemeye meraklı, her şeyi burnunu sokan bir kadın olduğumu sanmasını istemem. Böyle bir şeyi asla yapmam. Bir an bile. Her ne kadar istesem de. Demek istediğim, eğer bunun özel bir görüşme olduğunu bir an için bile düşünmüş olsaydım, yaptığımı yapmayı aklımın köşesinden bile geçirmezdim. Ama bu soruşturmada bana da bazı haklar tanındığı kanısındaydım. Sonuçta anestezinin etkisi geçen hastaların söyledikleri şeyleri duyarsınız. Hasta bunları duymuş olmanızı istemez. Duyduğunuzu asla bilmez de. Ama duymuş olduğunuz gerçeği de değişmez. O an Bay Carey'i hasta gibi düşündüm. Bilmediği bir şeyden dolayı kendini kötü hissedemezdi ki. Ve eğer benim fazla meraklı olduğumu düşünüyorsanız, itiraf etmeliyim ki evet, merak ediyordum. Yardımcı olabileceğim hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemiyordum. Yarım bir tur attım. Büyük bir toprak yığınının arkasından onlara iyice yaklaştım. Konuşmalarını duyabilecek ancak görünmeyecek şekilde bir tümseyin arkasına gizlendim. Biri çıkıp da bu yaptığımın onursuzluk olduğunu iddia edecek olursa ona tek söyleyeceğim yanıldığı olur. Eğer doktor aksi bir karar belirtmediyse bir hemşireden hiçbir şey gizleyemez. Tabii Monsieur Poirot'un bu konuya nasıl yaklaştığını bilmiyordum. Ama oraya ulaştığım anda o hedefin merkezinde nişan almıştı. Doktor Linner'ın karısına tutku derecesinde bağlı olduğunu çok iyi biliyorum diyordu. Ama bazen bir kişi hakkında en doğru bilgiyi onun dostlarından değil düşmanlarından alırsınız. Yani hataların erdemlerden daha önemli olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Richard Carey'nin sesi soğuk ve alaycıydı. Hiç kuşkusuz, özellikle de bir cinayet söz konusuysa. Belki tuhafınıza gidecek ama şimdiye kadar hiç kimsenin olağanüstü bir karaktere sahip olduğu için öldürüldüğünü duymadım. Ayrıca mükemmellik de şüphesiz insanları sinirlendirir. Carey, korkarım bu konuda size yardım edemeyeceğim dedi. Doğruyu söylemek gerekirse Bayan Lindner'la pek anlaşamıyorduk. Onunla düşman olduğumuzu söylemek istemiyorum ama dost da değildik. Belki Bayan Lindner kocasıyla eskiye dayanan yakın dostluğumuzu kıskanıyordu. Bense ona hayran olmama, çok güzel bir kadın olduğunu düşünmeme rağmen Lindner'ı avcunun içine almış olmasına kızıyordum. Sonuçta birbirimize karşı nazik davranmamıza rağmen özde dost değildik. Poirot, çok güzel açıkladınız diye mırıldandı. İkisinin de başlarını görebiliyordum. Sonra birden Bay Carey'nin hızla dönüp Poirot'a baktığını fark ettim. Sanki Belçikalı'nın sesindeki bir şey onu rahatsız etmişti. Poirot bunu aldırmadan konuşmayı sürdürdü. Doktor Lidner karısıyla geçinemediğiniz için üzülmüyor muydu? Carey bir an kararsız kaldı. Doğrusu bundan emin değilim. Lidner bu konuda asla hiçbir şey söylemedi. Hep durumu fark etmediğini umdum. Bildiğiniz gibi o kendisini içine öyle kaptırmıştı ki. Yani gerçek şu ki siz Bayan Lidner'dan hoşlanmıyordunuz, öyle değil mi? Carey omuz silkti. Herhalde Lidner'ın karısı olmasaydı ondan hoşlanırdım. Ve hafifçe güldü. Poirot önündeki kırık kap parçalarını yerleştirmeye çalışıyordu. Dalgın dalgın mırıldandı. Bu sabah Miss Johnson'la konuştum. Bayan Lidner konusunda ön yargılı olduğunu, onu pek sevmediğini ancak Bayan Lidner'ın ona karşı her zaman nazik ve iyi olduğunu söyledi. Carey, bunu ben de tasdikleyebilirim dedi. Ben de inanıyorum. Sonra Bayan Mercado ile konuştum. Bana uzun uzun Bayan Lidner'a ne kadar bağlı olduğunu, ona karşı ne büyük bir hayranlık beslediğini anlattı. Carey yanıt vermedi. Poirot biraz bekledikten sonra sözlerine devam etti. İşte ben buna inanmadım. Sonra sizinle konuştum. Doğrusu sizin söylediklerinize de inanmadım. Carey dikeldi. Sesindeki öfkeyi, bastırılmış öfkeyi hissedebiliyordum. Neye inanıp neye inanmayacağınız konusunda ben bir şey söyleyemem Monsieur Poirot. Gerçeği söyledim. Kabul edip etmemek size kalmış. Poirot öfkelenmedi. Aksine üzülmüş, hayal kırıklığı yaşıyormuş gibi bir hali vardı. İstediğime inanmak, istemediğime inanmamak benim elimde mi? Kulaklarım çok hassassa suç benim mi? Ayrıca her zaman ortalıkta bir takım söylentiler dolaşır. Dedikodular kulaktan kulağa yayılır. İnsanlar bunları dinler ve belki bir şeyler öğrenir. Evet, söylentiler bazen... Carey ayağa fırladı. Şakağının attığını görüyordum. O anda o kadar yakışıklı görünüyordu ki. Öylesine zarif, öylesine bronz. O muhteşem profil, o çene yapısı. Kadınların Carey'i beğenmelerine şaşırmıyordum. Hışımla, hangi söylentiler diye sordu. Poirot onu yan gözle süzdü. Belki bunları tahmin edebilirsiniz Bay Carey. Bilinen türde bir söylenti. Siz ve Bayan Lidner'la ilgili. İnsanlar ne kadar daha hain olabiliyor? Değil mi? İnsanlar bazen köpeklere benzerler. Bir şeyi ne kadar derine gömerseniz gömün, yine de bulup çıkarırlar. Siz bu söylentilere inandınız mı? Poirot ciddi bir tavırla, ''İnanmak istiyorum ama gerçeğe.'' dedi. ''Beni ikna edin.'' Carey kaba bir şekilde güldü. ''Doğruyu söylesem acaba beni anlar mısınız?'' Poirot dikkatle onu süzüyordu. ''Deneyin de görelim.'' ''Peki size gerçeği söyleyeceğim. Louis Lidner'dan nefret ediyordum. İşte gerçek bu. Ondan ölesiye nefret ediyordum.'' 16. ayrımın sonu. Sayfa 196. Devamı 17. ayrımda.